Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İneci.
Cuma günlerinin değişmez oyun ve teknoloji programında karşınızdayız. Evet, tam televizyon girişi yapayım.
Saadettin Teksoy geldi.
Evet, böyle bir artistik giremedik ama olmuyor yani. Demek insanın üstünde o artistik olmayınca bir yere kadar
estağfurullah
kurtarıyor.
Var sende bir artistik ya.
Şimdi artistik diyoruz, artistlerden devam edelim. Avengers'ı biliyorsunuz. İlk film çok inanılmaz lezzetliydi, çok keyifliydi. İzlerken ben bayılmıştım yani. Sinemanın da o atmosferi, seslerin gürlüğü falan derken kendinden geçiyordun. Şimdi ikincisi geldi ama ikincisi şöyle. İkincisi geldi derken
gelmek üzere.
Trailer'ı geldi diyelim. Trailer'ı da sızmış, ondan sonra resmi olarak yayınlamak zorunda kalmışlar.
Çok
oyunların sızmasına, resimlerin sızmasına alıştık.
Ya oyun trailer'ları da bazen sızıyordu işte, şu gün yayınlanacak diyorlardı. Onun öncesinde bir şekilde sızdırılıyordu. Filmin trailer'ının yayınlanıyor olması da bir ilginç
yani. Gerçi çok enteresandır. Bir arada X-Men'in bu daha kurgulanmamış aşamadaki kısmı sızmıştı.
Yeşil perde, bir arada şey vardı. Yakın zamanda yine Marvel'ın bir filminin yeşil perdeli sahneleri çıkmıştı.
Evet,
çok saçma sapan enteresan şeyler
enteresan
vardı.
Enteresan, daha kurgu aşamasında masasından sızdırılmıştı. Korsanlar artık işi çok büyüttüler. Film mükemmel olmuş. Yani daha doğrusu mükemmel olmuş derken izledin mi de biliyorsun diyecekler ama beni çok etkiledi. Belki de heyecanla beklediğimdendir. Trailer'ı çok beğendim. Ultron Çağı diye geçiyor. Ultron denen karakter de enteresan bir karaktermiş. Aslında Superman'in robotik hali gibi düşünülebilir. Ultrasonik güçlere sahip. Uçuyor muçuyor işte. Sonik bombalar atabiliyor. Beyin kontrolü var Superman'den farklı olarak bu karakterin. Ve beyin kontrolü derken mekanik şeyleri ve organik şeyleri aynı anda kontrol edebiliyormuş bu Ultron denen yaratık.
Tamam, ortalığın anasını ağlatıyor herhalde.
Zaten öyle.
Trailer'da da öyle.
Evet, robotlarla falan kapışıyor Iron Man sık sık.
Zannedersem Demir Adam'ın, yani Iron Man'in sahip olduğu bazı özel robotları falan şey yapıyor. Kontrolünü ele geçiriyor zannedersem.
Zaten Ultron'un çok enteresan bir özelliği var. Ultron denen karakterin bir sürü kopyası var. Kendisi bir robotik bir canlı olduğu için aslında sibernetik mi deniyor bunlar? Ne deniyorsa artık organik ve robotik birlikte çalışan böyle değişik bir şey. Ve üstünde ne varmış biliyor musun? Adamantium isminde Marvel'ın uydurduğu bir elementten zırh varmış. Bu zırh böyle yenilmez zırh olarak kabul ediliyormuş. İşte hiçbir şey olmaz zırh filan. Bunun kopyalarını da tek bir aşamadan, yani beyin kontrolü yapabildiği için bu Ultron kontrol ediyormuş bütün karakterleri aynı anda. Ama Ultron'un üstündeki zırhtan bu kopyaların da yokmuş. Onlar çelikten ima edilmiş zırhları olduğu
biraz
için.
Biraz daha dandik. Çin malı.
Iron Man onları yenebiliyor.
Çinliler üretiyormuş o kısmını.
Trailer'ın bir kısmında Hulk'la Iron Man kafa kafaya giriyorlar. Iron Man'in inanılmaz bir zırhı var ama böyle ekstra güçlendirilmiş.
İşte şey diyeceğim, bu bahsi geçen arkadaş Ultron yani kontrol ederek.
Herhalde. Ya
Iron Man'in robotlarını kontrol ediyor. Çünkü Iron Man'e çok benzeyen robotlar vardı etrafta.
Evet.
Hani ne bileyim, o beyin zımbırtısıyla vesaire falan. Belki de Iron Man'in çok büyük bir projesini veya daha büyük versiyonunun kontrolünü ele geçirerek Iron Man'le
şeyle halkı kapışıyor. Bence Iron Man'i kontrol etmeye gerek yok. Halkı şey yapmaya başlasa.
Zaten
başlasa
şöyle bir şey var. Halk kendini kontrol edemeyen tuhaf bir varlık olduğu için belki onun kontrolünü ele geçirerek daha farklı bir şekilde yönetebilir.
Evet, şimdi filmden bahsediyoruz. Tabii filmden bahsederken damla at hızlarından da bahsediyoruz. Birçok insan onu bekliyordur. Güney Kore'de yeni bir lansman gerçekleştirildi ve SK herhalde Güney Kore Telekom gibi bir şirket, internet sağlayıcı. Yeni 10 gigabit per second fiber optik bağlantı servisini lanse etti. Yani istersen sana 10 gigabit per second'da hız bağlayabiliyorlar. Ve bu ne anlama geliyormuş biliyor musun? 100 megabitin tabii ki 10 katı hızlı olduğu için.
Oo,
10 katı 100 katı mı oluyor?
10 katı yani
tabii
10 katı bile olsa yeter de.
100 katına denk geliyor.
Yani nereden baksan saniyede 1 gigabit.
Çünkü 10 katı güçlü olduğum 1 gigabit per second ediyor. 100 katı güçlü olduğum 10 gigabit per second oluyor. Ve şöyle bir istatistik vermişler. Demişler ki eski serviste Güney Kore'de demişler internet yavaş. Ortalama hız 100 megabit per second demişler. 100 megabit internet adamlar şey diyor. Ya işte hani kullanıyoruz ama.
Fakir tesellisi.
Yetmiyor, fakir tesellisi bizim için falan diyorlar. 1 gigabaytlık dosya indirmemiz 80 saniye falan sürüyor demiş. Vakte bak demiş ya, 80 saniye 1 gigabayt dosya için beklenir mi falan, adamın derde bak. Ama yeni 10 gigabit per second hizmetimiz de demiş.
Tabii.
0.8 saniyede. Bir saniyenin altında.
Bir saniyenin altında.
Şak diye indiriyoruz demiş.
Şimdi şey geldi benim aklıma direkt olarak. Xbox One'a çıkacak Master Chief Collection'da ilk gün güncellemesi 20 gigabayt.
Evet, Güney Koreliler için sıkıntı
ya
değil yani.
Ya sıkıntı değil de Türkiye'de onu alan oyuncu direkt oyuna başlayamayacak. Ya, 20 gigabayt indirme ne demek ya?
Türkiye'de zaten şey sıkıntı. Hadi oyunu indirdin, dedin ki işte 50 gigabayt kotam var ya da 100 gigabayt kotam var. 30'unu oyun için harcadım dedin. Bir de update geliyor, kota bitiyor sadece tek oyunda. Öyle
ya
bir saçmalık
işte,
var.
Şimdi son dönemde şöyle bir olay da gelişti oyun dünyasında. Artık kutulu bile satılıyor olsa oyunlar, bir online etkileşim söz konusu olduğu için eskiye nazaran oyunu tam olmadan da piyasaya sürebiliyorlar. Battlefield 4 gibi mesela. Yani defalarca güncelleme geliyor, defalarca düzeltme geliyor onun üzerine. Yani
oyunu iki kere indiriyorsun zaten.
Yarım yamalak oyunlar çıkarabiliyorlar. Mesela şimdi bakıyorsun zaten ya Blu-ray'e sığmamış oyun. Ya daha doğrusu güncelleme Blu-ray'e sığmamış. Bir de üstüne 20 GB güncelleme, ilk gün güncellemesi. Daha alır almaz daha hani takıp oynayamıyorsun oyunu. O raddeye geldi oyunlar. O yüzden bu tarz şeyler çok önemli. Özellikle oyuncular arasında çok fazla önemli hale geldi. Hele hele yeni nesil konsollara istinaden artık Steam'e çıkan oyunların da 30-35 GB'lık, 50 GB'lık indirme oranları da olunca, büyüyünce kapasite haliyle internet hızı çok önemli bir yer ediyor.
Evet, yalnız fiyat hakkında bilgi vermemişler. Kurumsal mı olacak, ev kullanıcılarına verecekler mi? Ev kullanıcıları için anlatmışlar gerçi bunları ama herhalde fiyatı da böyle çok dudak uçuklatacak tarzda olmayacaktır. Biz ya, de 100 megabit sınırsız kullanan kitleye hitap eden bir şey olabilir Türkiye fiyatıyla endekslersek.
Ya çok pahalı olsa bile herhalde zamanla oturacağı için fiyatlarda rekabet açısından şey olacaktır.
Evet, biz aynı zamanda Güney Koreliler Amerikalılara da laf atmışlar. Biz gittik gezdik oraları, leş gibi bir internetleri var. Sırf teknolojiyi Kore bilmek firmalarının o karlarını yüksek tutabilmek adına Amerika internetin hızının gelişmesini engelliyor falan filan diye de Güney Koreliler bayağı bir saydırmış. Biz olsaydık şimdi uçmuştu filan gibilerinden atıfta bulunmuşlar.
Valla gelsin.
Gerçi adamların şu an kullandıkları internet hızlara baktığında yani.
Dünyanın süper gücü zaten Güney Kore olsa böyle barış, mutluluk ve internet hızıyla donatılmış bir dünyaya dönerdi.
Ya onu bilemezsin ya. Çekik gözler çünkü hakim oldukları anda psikopatlaşabiliyorlar.
Kuzey Kore'deki psikopat zaten. Bombalayacağım Amerika'yı yani falan modunda dolaşan bir arkadaş var oralarda.
Ve devam haberimizde de Nvidia ile devam edelim isterseniz. Böyle hem genel olarak internetten başlayalım sonra ekran kartlarına gidelim. Nvidia yeni bir teknolojisini gösterdi. Çimen teknolojisi. Ama çimen teknolojisi deyip geçmemek lazım. Çünkü burada çok gerçekçi fizik modeli de çok gerçekçi yapılmış. Aynı zamanda çok fazla üstünde poligon kullanıldığı için de birebir çimden ayırt etmesi zor olan çimlerin ezilebilmesi, birbirleriyle fiziksel etkileşimleri üstüne bir video yayınlanmış durumda. Genel olarak baktığımızda hani oyunlarda şu ana kadar görmediğimiz bir etkileşim var ve hani binlerce çim yüksek şekilde yüksek poligonlarla iyi bir şekilde renderlanmış. Aynı zamanda birbirleriyle etkileşim halindeler.
Evet, fiziksel olarak etkileşim de evet. Çok başarılı. Yakına girdiği zaman senin dediğin gibi mesela o çimenin üzerindeki o incecik tırtıklar olur ya insanın elini kesen evet. Cinsten. Onları bile görebiliyorsunuz. Şimdi tabii bu işler saçla sakalla başladı. Daha sonra kürk teknolojisini gördük Witcher'da vesaire falan. Tabii ki de bu teknolojiler heyecan verici. Bence oyunlarda gerçekçiliği arttırma açısından bu ince detaylar çok ama çok önemli bir yer ediyor ama bu teknolojilere çalıştıracak makineler nasıl olacak? Hangi donanımlar kaldıracak? Mesela ben şey hatırlıyorum. Tomb Raider'da işte AMD'nin saç teknolojisini açtığın zaman benim diyen donanım bile belli bir yerlerde.
Çoğu makine bayılıyordu.
Bayılıyordu. Yani evet bunlar çok heyecan verici ama başlangıç aşamalarında her PC'de yeterli düzeyde çalışmayabilir
diye düşünüyorum. Ama işte bir şekilde bir yerlerden başlamak lazım.
Yok tabii canım. Ya ben ona istinad etmiyorum ama başlangıç aşamasında heyecanlansak da şu aşamada aktif bir şekilde çalışacak
evet,
bir şey
aktif çalışacak değil. Herhangi bir oyunda açıklanmamış durumda ama Nvidia'nın en azından arka planda kendi GPU'larını verimli bir şekilde kullanacak şekilde bu tip şeyler geliştiriyor oluşu gelecek için de ümit var
kesinlikle.
Diyor. Mesela belki de Grand Theft Auto'yu bilemezsin. Benzer bir şey de çıkabilir. Çünkü Grand Theft Auto'nun yeni versiyonuna dikkat edersen bu çime, ağaçlandırmaya, bitki örtüsüne çok fazla önem verilmiş durumda.
Yani yeni nesil GTA gayet başarılı olacak. Yeni nesil diyoruz halbuki geçtiğimiz nesile çıktı ama o kadar büyük bir fark var ki görsel olarak.
Çok
en azından
var.
Trailer'lardan baktığımızda.
Evet şimdi trailer'a tabii yine bilmiyoruz. Bakın eski nesildeyken trailer yayınlandığında biz çok tartışmıştık. Bu kesin PC'de renderlanmış. Yani şu anki mevcut nesil Xbox 360 ve PlayStation 3 bunu böyle gösteremez diyorduk. Ne oldu? Gerçekten gösteremediler. O videolardan daha farklı bir oyunla
yani
karşılaştık.
Evet.
Tamam. Benzer şeyleri yapabiliyorduk ama o grafiklerle değildi. Şimdi gösterilen şey de PC versiyonu olabilir. Bilemiyoruz. PlayStation 4 versiyonu demiyor mesela gösterilen grafikler
evet,
için.
Evet PC versiyonu olabilir.
Evet.
Sonuçta en üst düzeyde sunmaya çalışıyor oyununu. Reklamını yapıyor ve bu reklamı yaparken de platformu en iyi platformu tercih etmiştir. Donanımsal olarak biliyorsun Battlefield 4'ün E3 sunumlarında 2 tane 3 tane kasa bir araya getirilerek
evet.
Çalıştırılıyor. Daha doğrusu bir kasa üzerinde 2-3 tane ekran kartı takılarak üst düzey bir makine de çalıştırılmıştı. İnsanlar onu görüp onu beğeniyorlar ama daha sonra kendi makinelerinde aynı şeyi göremeyebiliyorlar.
Tabii aynı deneyimi yaşayamayabiliyorsunuz. İnşallah Xbox One'ından PlayStation 4'üne, PC'sine kadar herkes oyunu sorunsuz bir şekilde yeni grafiklerde oynarlar. Çünkü iyice tadılması gereken iyi bir oyun.
Kesinlikle katılıyorum. GTA'da halihazırda çıkmaya hazırken Steam'de Türk lirasına geçiş yaptı. Geçtiğimiz hafta konuşuyorduk zaten ama ilk gün herkes çok heyecanlandı. Çünkü kur olarak biz 2 lirayı tuttururlarsa hani 1 liraya daha doğrusu 1 dolara 2 lira oranını yakalarlarsa gayet iyi olur diye düşünüyorduk. Ama Steam sürpriz yaptı ve 1 doları 1,5 lira olarak baz aldı ve böyle bir kur değişikliğine gitti. Hal böyle olunca başlangıç aşamasında fiyatlar gerçekten de çok cezbediciydi. Pek çok oyuncu tarafından, hatta biz hani bölüm sonu canavarı ekibi olarak da çok mutlu olduk. Dedik tamam, hani Türkiye'de bazı şeyler değişecek. İnsanlar orijinal oyun almaya gidecek. Çünkü 240-250 liradan raflarda gördüğümüz oyunlar 70 liradan, 75 liradan Steam'den alınabilir durumdaydı.
Hatta ben şey dedim, Ersin falan mesela hep beraber biz PlayStation 4 grubu kurmayı planlıyorduk. Dedim ki artık konsol almanın bir anlamı kalmadı. Git GTX 970 bir tane ekran kartı al. 75 lira PC'de oyun var. Konsol 200 lira oyun alacağına zaten 4 tane oyun alırsın.
Ve
yani.
Kaldı ki yarın bir gün Steam indirim kampanyaları yaptığında çok daha çılgın fiyatlar evet. Çıkacaktı diye düşünüyorduk. Ama dün mesela akşam saatlerinde Türkiye bir fiyat değişikliğine gitti ve atıyorum mesela Presecule'un fiyatı 75 liraydı arkadaşlar, 170 liraya çekildi. Yani bakıyorsunuz normalde 49.99 dolarlık bir oyun 75.99 dolara satılıyor. Şimdi bu yeni düzenleme ile birlikte. Eski düzenlemeye oranladığımızda ise arkadaşlar mesela biz hesaplamıştık. Herhalde Gökhan'la birlikte hesaplamıştık. Tam Rusya'da satılan o Steam keylerinin değeriyle eşdeğerdi. Yani güzel bir dengeleme yakalamışlar. Hakikaten de Türkiye'deki alım gücüne eşdeğer bir fiyatlandırmaya gitmişlerdi ama bu son yapılan değişikliklerle birlikte aynı tas aynı hamam oldu diyebiliriz. Hatta daha kötü bile oldu neredeyse.
Daha kötü oldu. Şöyle oldu. Kutulu oyun fiyatlarından hep şikayet ediyorduk ya. Steam resmen o kutulu oyun fiyatlarına denk bir fiyatlandırma yaparak aslında burada kutulu oyun satan bütün şirketleri kahkahalar attan mutlu bir hale getirdi. Hatta parti falan düzenlemiş olabilirler.
Yani olabilir. Onunla ilgili zaten pek çok spekülasyon var. Pek çok komple teorisi var.
İşte acaba onlar mı baskı yaptılar falan filan diye birçok teori var. Ama tabii ki bunların yani kanıtlanmış ya da gerçekliğini bir şekilde arttıracak hiçbir ispat, hiçbir kanıt yok arkadaşlar.
Evet, kesinlikle yok. Bir de şunu da ekleyelim. Türkiye tabii ki GTA 5'in de yayıncısı olduğu için arkadaşlar belki de 70 liradan, 75 liradan, atıyorum 80 veya 90 liradan alacağınız GTA 5 büyük ihtimalle bu fiyat düzenlemesiyle birlikte 170-180 liradan Steam'de satışa
sunacak. Yine Amerikan piyesen, hep söylüyorum ya Amerikan piyesen.
Evet, yani çare dolar üzerinden oyun evet, almakta geçiyor ki maalesef. Ama tabii öteki taraftan fiyat düzenlemesine gitmemiş olan firmalar da var. EA'nin mesela Ubisoft'un oyunları da aynı şekilde çok pahalılar. Garip. Kimisi ucuz, kimisi pahalı. Yani burada nasıl bir fiyatlandırmaya gitmişler? Belki de bu yeni bir geçiş süreci olduğu için kafalar karışıktır. Hangi firma ne yapacağını tam olarak bilmiyordur. Kimisi euro üzerinden bir kur değişikliğine gitmiştir. Kimisi dolar üzerinden gitmiştir. Tabii zamanla bunlar yerine oturacaktır ama başlangıçtaki o heyecan verici değişiklik şu anda gözükmüyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler
hatta
olacak.
Hatta TL'ye geçmeseydi daha iyiydi şu anki değişiklikle bakıldığı zaman.
Yani evet, mesela Play Store'da falan bazı oyunları daha ucuza alabiliyordunuz.
Steam'i sadece benim orada tebrik ettiğim bir yer var. Şimdi oyun fiyatlarını düzenlemek tabii ki adamların tek başına elinde olan bir durum değil. Bu Steam'in suçu değil tek başına. Oyun firmalarıyla çok yakından alakalı bir durum. Aynı zamanda buradaki dağıtıcıların üstünde çok büyük görevler var ama bu görevler ne kadar yerine getiriliyor, ne kadar acaba oyun piyasasının gelişmesini düşünüyorlar. Bunları bilemiyoruz tabii ki. Bunlar kendilerinin bileceği, çok uzun süre tartışılacağı bir konu. Steam'i şurada tebrik ediyorum. Ödeme seçenekleri kısmına girip baktığınızda adamlar çalışmışlar. Yani bugün Turkcell'den tutun da diğer evet. operatörlere kadar birçok ödeme seçeneği var. Bankalarla birebir çalışmışlar. Online ödemeyi bankanın direkt şubesinden yapabiliyorsunuz. Online şubeden Steam'e ödeme yapabiliyorsun.
En azından Türkiye'yi kale aldıklarını.
Evet, çalıştıklarını yani göstermişler.
Üzerinde çalıştıklarını göstermişler.
İlla kredi kartına sahip olmanız gerekmiyor yani.
Yani umarız bu ödeme koşullarını düzelttikleri gibi Rusya'ya nasıl güzel oyun rakamları sunuyorlarsa Türkiye'deki alım şartlarını da göz önüne alarak Türkiye'deki oyunculara daha güzel şeyler sunarlar. Ve bu fiyatlandırmalarda tekrar bir düzeltmeye giderler diye
biz orada hep altını çiziyoruz. Görev tamamen dağıtımcılarda. Eğer dağıtıcılar iyi bir şekilde dertlerini anlatırlarsa yurt dışındaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatları eşitleyebilirler. Bakın bizim çalıştığımız birkaç firma var bu konuda çok fazla üstüne düşen ve fiyatların gerçekten aşağı çekilmesi başarısını yakalayan. Bunlardan bir tanesi Creative'di. Creative'in gidin kulaklık fiyatlarına bakın, bazıları Amerika'dan daha ucuz. Ses kartı fiyatlarına bakın, Amerika ile birebir aynı fiyatı satmaya çalışıyorlar. Ne yapmışlar? Gitmişler merkeze hep beraber bütün ekip olarak dertlerini anlatmışlar orada. Bakın vergiler bizde bu kadar. Vergiyi de ekliyoruz, şunu da yapıyoruz. Bu kadar bir fiyat oluyor. Saçma sapan hani farklar oluşuyor. Gelin karımızdan kısalım, biz de kısalım. Bir yani taşın altına elimizi sokalım, iş yapalım demişler. Kabul et demişler. Fuji filme bakın. Fuji filmin makineleri, fotoğraf makineleri Amerika'daki fiyatlarla aynı. Bazı modeller Türkiye'de daha düşük fiyatla satılıyor. Kamera fiyatından bahsediyorum. Türkiye'de özel tüketim vergisi ekstra biner üstüne. Nasıl yapmışlar ama Japon ekibi Türkiye'ye davet etmişler. Ya bir kardeşim, bir mağazaları gezdirip anlatmışlar dertlerini.
Durum
demişler
bundan
ki,
ibaret.
Ya bak ülkede durum bu. Yani bu fiyatı yükseltmenin bir anlamı yok. Kâr marjlarımızı yükseltmeyelim. Diyor ki çok asker ediyoruz. Türkiye'deki operasyonu belki riske soktuk ama diyor yapmamız lazımdı. Bizim insanımız niye ucuz makine almasın diyor. Ekibe bak yani böyle düşünüyorlar.
Evet. Ya ben bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok da fazla açmayacağım ama mesela Witcher 3 ile ilgili çok sağlam bir çalışma yapılıyor. Türkiye'deki rakamları ile ilgili. Ama çok da fazla üzerine konuşmak istemiyorum. Aynı senin dediğin gibi nasıl ki Creative Türkiye'deki sorumluları güzel bir fiyat sunmaya çalışıyorlarsa bugün yayıncılar da Bilkom'da bu konu üzerinde çok sağlam çalışmalar yapmış durumda. Ve Witcher 3 ile ilgili güzel fiyatlar sunmayı amaçlıyorlar.
İnşallah öyle olur yani beklenen bulunur.
Evet, bir diğer oyun haberimiz arkadaşlar Quantum Break'ten. Daha önce bir 7-8 dakikalık oynanış videosu yayınlanmıştı. Şimdi biraz daha uzatmışlar o süreyi ve bu zamanı yönetme, zamanı durdurma ve kuantum fiziğiyle oynaşma dinamiklerini daha fazla gözler önüne sermişler. Şimdi ana karakterimiz biliyorsunuz bir deneyin parçası olarak, zaman makinesiyle alakalı bir deneyin parçası olarak hatalı giden deney sonrasında zaten bulunduğu dünyada diyelim, o geçen dünyada bir zaman kırılması yaşanıyor ve zaman bazen ileriye atlıyor hızlı bir şekilde, bazen geriye dönüyor ve bu farklı bölgelerde farklı şekillerde gerçekleşiyor. Zaten siz izlediğiniz trailer esnasında ben bunu size daha açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Karakterimiz belli bölgelerde kendine has bir şekilde bir kalkan oluşturarak sadece kendi üzerine gelen kurşunları mesela durdurabiliyor. Aynı şekilde bu zaman makinesi üzerinde çalışan firma da bunu bildiği için askerlerini özel bir şekilde donatmış aslında ve karakteri bu şekilde durdurmaya çalışıyorlar vesaire. Oyun trailer'ı izleme şansın oldu mu bilmiyorum Yusuf ama çok etkileyici bir bölümü vardı. Geminin köprüye çarptığı
evet,
kısım.
Aynısını kamyon içinde yapmışlardı bir önceki trailer'da mesela. Hep böyle bir kırılma noktası yapıyorlar.
Kırılma noktası yapıyorlar. Şimdi mesela burada arkadaşlar gemi zamanda çok daha hızlı hareket ediyor ama köprünün açılması lazım ya. Köprü açılamıyor gemi zamanda atlama yaptığı için ve çarpışma başlıyor. Bu aşamada oyuncu oradaki çarpışmalardan gördüğü geçebileceği kısımlardan geçerek canını kurtarmaya çalışıyor. Ben oyunu gerçekten çok başarılı buldum. Yani yapımcı firma Remedy daha önce Max Payne'de de zamanı yavaşlatmayı ve işte bu Bullet Time denilen olayları çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti.
Zamanı çok iyi kullanıyorlar.
Zamanı
kesin
çok iyi
yani.
Kullanıyorlar. Evet, oyunları biraz geç çıkıyor ama zamanı oyun içerisinde çok iyi kullanıyorlar. Aynı şekilde Alan Wake'e baktığımız zaman işte fişeğini açtığı zaman Alan Wake o zaman dururdu. Etraftaki o hayaletler veya işte gulyabaniler vesaire falan gözükürdü ve hoş bir sinematik an oluşurdu. Aynı şekilde burada çok daha etkin bir şekilde zamanı kullanmayı başarmışlar. Bazı noktalarda bana biraz böyle basit gibi geldi. Biraz casual gibi geldi. Ben oyuncuları mümkün olduğunca bu dinamiklerle zorlamalarını istiyorum. Mesela bu geminin çarptığı kısımda bir zaman sınırlaması yok. Tamam, zaten bir zaman kırılması yaşanıyor ama
savaş sahneleri de çok kolay kaçıyor mesela. Çok güçlüsün çünkü.
Evet, çok güçlüsün. Orada bence biraz daha zorlayıcı. Düşmanın senin o özelliklerinin farkında olarak daha farklı bir saldırı şekli oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Görsel olarak ve düşünce olarak çok başarılı ama zorluk olarak açıkçası benim şu gördüklerim tatmin etmedi. Umarım daha zorlu, daha kullanıcılara böyle ter döktürecek bir yapım çıkar karşımıza.
Şimdi bosslar var, hani o özel kıyafetleri giymiş ve zamandan etkilenmeyen.
Evet.
İlk trailer'da sonuna doğru gelmişlerdi. Bunda da,
bunda da
gösteriliyorlar
var.
Oldukça fazla bir şekilde. Onlar zorlayacak gibi duruyor ama.
Evet, onlar
çok zorlular çünkü. Ben hatta bir ara ilk trailer'ı izlerken nasıl demiştim? Burada da yine karakteri bayağı zorluyorlar.
Evet, özel kıyafetli karakterler var ve herhangi bir şekilde bizim karakterimizin yeteneklerinden veya dünya üzerinde var olan o kırılma anlarından etkilenmeyen karakterler bunlar. Ama dediğim gibi o mesela gemi sahnesinde istediğin gibi hareket edebiliyorsun.
Evet,
yani oradan onun belli bir süresi olması lazım ve kullanıcıya çabuk karar verdirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gerçekten de adamlar güzel iş çıkartmışlar. Xbox One'a özel olarak geliyor ama ben PC'ye geleceğine adım gibi eminim. Çünkü Remedy'nin daha önceki yapımlarına baktığımız zaman yani Max Payne zaten PC'ye çıkmıştı başlangıç olarak. Alan Wake olsun, Alan Wake'in yan senaryo modu olan veya oyunu olan Alan Wake's American Nightmare olsun. Bunların hepsi ilk önce Xbox 360'a çıkmıştı. Daha sonra PC üzerinde kendini göstermişti.
Yani o kadar geç çıkıyorlar ki bir de çıkışları biraz sessiz gerçekleşiyor. Sanki çıkmamış gibi hissediyorsun.
Evet, yani Microsoft herhalde öncelikli olarak Xbox One'a odaklandığı için çok büyük ses getirerek Xbox
One
üzerinde
çıkacak. PC'ye çıktığı tarihte PC'ciler oynayacak ama konsolcular üzülmeyecektir büyük ihtimal. Çünkü haberleri bile olmayabilir PC'ye çıktığından yani.
Evet.
Biz zaten ya, oynadık modunda
zaten oluyorlar. Zaten üzülmesinler de. Bence PC ile eş zamanlı çıksa bile bir Xbox One kullanıcısını tüh ya PC oyuncusu da bu oyunu oynayacak gibisinden bir şeye kapılmaması lazım.
Kapılmaması lazım. Sadece şöyle bir olay var. Konsol oyunları kazıklar. Yani gerçekten dünya üzerine de baktığımız zaman PC oyunları daha uygun fiyatta bulunabilirken
kesinlikle,
konsol oyunları
daim.
Kesinlikle uygun fiyata bulamıyorsunuz. Benim orada üzüleceğim nokta şu olurdu. Eğer iyi bir PC sahibiysem ki iyi bir PC sahibiyim. Aynı anda çıkacaksa ben bundan habersizsem mesela. Hani konsolu aldığıma falan üzülürüm ya da ön sipariş verdiğime. Neden? PC'de zaten daha ucuz alma fırsatım
yani
var.
Yani evet.
Ya da PC'ye çıkacağını bilsem konsolda kazık yemem. Beklerim PC'ye çıkmasını. Bir de indirime girdim. Oh zaten oyun oynayacağım yani. Aynı keyfi her zaman alacağım.
Evet,
o zaman oynarım.
Mesela Alan Wake's American Nightmare gayet iyi fiyatlara satılmıştı.
İyi fiyattan satılıyor. Hep konsoldan çok daha uygun fiyatta çıkıyorlar
ya,
zaten.
Bu noktada işte konsol sahibi firmaların global anlamda yerel olarak da fiyatlandırmaya gitmesi lazım. Yani niçin biz gidip PSN Türkiye dururken PSN Amerika'dan oyun alıyoruz?
Ne yazık
yani
ki.
Niye 200-250 liraya dijital oyun ne demek ya? Çok saçma geliyor
oyun,
bana.
Şey de çok saçma. Yani kutulu oyunu da aynı fiyattan satıyor adam. Kutulu oyunu oynadıktan sonra satabiliyorsun. Ve adamlar bunu şey yapıyorlar, övüyorlar ya. Bak git bunu arkadaşına ver o da oynasın. Sat ya da ikinci el falan diyorlar. Dijital oyunda öyle bir hakkın yok ama aynı fiyatı ödüyorsun. Bari oradan bir indirim yap bana. Hani satamıyorsun ama
evet.
Uygun fiyatı alıyorsun ya falan
diye
o da yok.
Şey diye düşünüyorduk bu dijital oyun furyası yavaş yavaş dünyayı sarmaya başlarken.
Ucuzlar diyorsun değil mi?
Ucuzlar çünkü kutu üretim, işte ne bileyim CD, disk ve
dağıtım,
kitapçık
dağıtım.
Gibi dağıtım bir unsur aradan kalktığı için oyun fiyatları cazip bir şekilde hani dijital platformda sunulacaktır diyorduk ama gel gör ki 200-250 liradan sadece tabii PSN Türkiye için söylemiyorum bunu. Xbox Live kanadına baktığımızda orada da oyunlar cazip fiyatlardan satılıyor değil. Yani
evet.
Hem uzun süren indirme sürecinden geçmek zorunda kalıyorsun. Hem de üstüne çok daha pahalı, daha uygun fiyata alabileceğin oyunları daha pahalıya alabiliyorsun.
Böyle bir sıkıntı var. PC tarafına geçtiğimizde ise yan tarafında iyi haberler gelmeye başlamış durumda. Biliyorsunuz yeni bayan bir CEO atanmıştı baş tarafa. Ve sonrasında ise işten çıkartma haberleri vermişti. 720'ye yakın işçi, daha doğrusu işçi demeyelim. Bunlar yönetici takımı oluyor. Bunlar da işçi öyle dediğin adam.
Müdürler mi?
Şey olmuyor yani bildiğimiz bizim fabrikada çalışan işçiler ya da inşaat
oluyor.
İşçisi gibi değiller. Hepsi beyaz yakalı oluyor. Çıkartılmıştı işten. Ama bu yapılan değişiklikler ve organizasyondaki bazı verimliliği arttırıcı düzenlemeler sayesinde yeni çeyrek raporu 3. çeyrekte AMD kar açıklamış durumda. Genel olarak karların çoğunluğu da grafik bölümü ve iş tarafından gelmiş. Grafik bölümünden gelmesi de tabii bu iş tarafıyla beraber bakıldığında Apple'lardaki başarı, konsol satışlarındaki yükseliş de gösterilebilir. Şu an karlar hani genel olarak firmanın her şey, bütün operasyon zararları ve giderleri elinden çıkartıldığında elinde kalana baktığımızda İşte 36 milyon dolar falan elinde kalan para çok yüksek bir rakam sonuç olarak ama tabii ki AMD ölçeğinde firmalar için alışmışız biz milyar dolarlardan bahsetmeye. Şu an için öyle fiyatlar konuşulmuyor, paralar konuşulmuyor. Firma için işlerin iyi gidiyor olması ama bizi sevindiriyor. Rekabeti canlı tutan bir firma çünkü. Hem işlemci piyasasında kullanıcılara uygun fiyatlı çözümler sunmaya çalışıyor. Her ne kadar işlemci yarışında biraz Intel'in gerisinde kalmış olsa da, gerçi biraz çok iyimser oldu bir gerisinde kalmış olsa da hala da o tarafta varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda ekran kartı piyasasında da işte rakibinin 970 gibi kartlar üretmeye zorluyorlar. Önemli bir atılım bence.
Evet kesinlikle.
Gerçekten rekabet her konuda bizim işimizde yarar. Fanatikliğin bir anlamı yok. Hangisi daha iyi üretiyorsa gidip onu alacağız.
Ya ben birazcık bu noktada uzağım açıkçası. AMD ve Intel arasındaki bu rekabette bunların da fanatikleri oluyor mu? Mesela Android,
oluyor.
Apple,
bir ara
işte
vardı
Xbox,
gerçi.
PlayStation.
Şimdi o rekabetin pek de bir anlamı kalmadı. Çünkü çok bariz bir şekilde fark var. Yani
yani fanların anlaşıldı. Herhangi bir şekilde savunmaya geçebileceği
yok,
bir rekabet yok ortada.
Bir şey kalmadı. Şimdi bir insan bana sordun abi yüksek performans gerektiren bir iş yapacağım ne alayım dediğinde tek bir seçenek var yani Intel'in en iyi işlemcisini al diyorsun. AMD'de daha uygun fiyatlı benzer performans sunacak bir makine kurman imkansız. Orta seviye makinelere kadar geliyorsun AMD'de üst seviye performans dediğin zaman olayın dengesi değişiyor. Anladım. Ama tabii ki fiyatlar da ona göre rekabette bakalım yeni işlemci serileriyle devam edebilecekler mi? Umutla bekliyoruz. Nvidia tarafında ise Gigabyte'dan bir haber var. Şimdi Steam fiyatları biliyorsunuz her ne kadar ülkemizde tekrar değişmiş yükselmiş olsa da PC'deki oyun fiyatlarının uygunluğundan bahsediyoruz ve PC'de bir oyunların kalitesinde de yükseliş var. Hani yeni nesil evet. Konsollarla beraber gerçekten PC tarafında da ben oyunculukta bir hareketlenme görüyorum. Son 2 yıldır bu hareketlenme zaten sürekli yükselerek artıyordu. Şimdi daha da hareketlenmiş durumda. Şu sıralar hani bana abi yeni nesil konsol mu alayım yoksa iyi PC mi kurayım diyenlere Oyun için tabii ki iyi bir PC kur diyebiliyorsun. Çünkü birçok oyun zaten ellerinin altında ve oynayabilecekler. Grand Theft Auto 5 bile bence çok büyük gecikmene çıkmıyor PC'ye. Ben daha gecikir
Ya,
diye bekliyordum.
bazı insanlar çok geciktiğini söylüyor ama ben de açıkçası çok da aşırı derecede geciktiğini
Tabii
düşünmüyorum.
daha
Tamam.
önceki seriler bir yıl
Ya,
beklediler PC için sadece.
öyle bir şey var. Zaten hani Xbox 360 PlayStation 3'e çıkan çıktı. Ona
Evet.
o kadar zaten geç kalındı da yeni nesiller arasında çok büyük fark olduğunu ben de
Çok
düşünmüyorum.
büyük fark yok gerçekten. Şimdi bu tarafta arkadaşlar mini PC kurmak isteyebilirsiniz oyun için güçlendirilmiş. Salonunuza koyduğunuzda gamepad ile oyunlar konsolda da aynı oyunlar çalıştığı için gamepad ile çok rahat oynanıyorlar. Rahat rahat oyun oynamak isteyebilirsiniz. İşte Gigabyte Mini RTX bir GTX 970 duyurmuş durumda ve 970 ekran kartında hiçbir şeyden kısmamışlar. Genel olarak üstündeki özel soğutması sayesinde de 970 zaten az enerji tüketen bir kart. En fazla 62 dereceye ulaşıyormuş kart. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi. Gerçekten çok düşük sıcaklıkta çalışıyor. Çekirdek hızına baktığımızda hızlaştırılmış olarak geliyor ve 1216 MHz GPU hızıyla gelmekte. Kart yani hem Mini RTX platformuna hazırlanmış hem daha küçük bir soğutucuya sahip. Serin çalışıyor. Aynı zamanda hızlaştırılmış olarak geliyor. Yemedi yanında yatıp bir kart yapmışlar.
Bir de
Tam o
fiyatını verirlerse.
işte fiyat bilgisi henüz yok. Ülkemiz için yok ama genel olarak yurt dışına baktığımızda GTX 970'in açıklanan fiyatı 330 dolardı. Amerika'da şu anda 370 dolar seviyesinde kart hala. Çünkü zor bulunuyor. Birçok yerde zaten stoklar tükenmiş durumda. EVGA en ucuz satan firmalardan bir tanesi Amerika'da. Ülkemizde çok bulunamıyor olsa da. 360-370 dolardan 970 alabiliyorsunuz. Gigabyte'ın kartları, standart büyük kartlar 400 dolar civarında. Benim tahminim de hani bunu özel bir fiyatlandırma yaparlar zaten. 450 dolar seviyesinde şu an için pazara sunulmaya hazırdır diye düşünüyorum.
Evet, bakalım bu konsolda mesela Total War Atilla oynanır mı?
Fazlasını oynarsın. Onu söyleyeyim yani. Çok
Görmek
daha
lazım.
fazlasını.
Çünkü yayınlanan son oynanış videosunda Total War Atilla'nın gerek yeni stratejiler, gerekse de bu gerçek zamanlı dinamik yangın olayları vesaire bayağı bir kasayı zorlayacak gibi gözüküyor.
Zaten onda şöyle bir şey var. Grafikleri arttırdığınızda binlerce karakter simüle edildiği için o zorlayıcıdır. Ve işlemciye çok yük bindiren bir oyundur aslında o.
Evet.
Birçok kişi karıştırır onu. O işlemci de çok fazla yük bindiren bir oyun. İşlemcinizin iyi olması lazım. Çünkü orada işlemci darboğaz yaptı mı siz FPS'yi düşük alıyorsunuz. Yapay zeka yönetim zor bir oyun.
Ve şöyle bir şey var. Total War oyunlarında en azından ROM 2'de de vardı bu. Yakın şeye girdiğin zaman savaşlarda, yakın çekime girdiğin zaman aslında her askerin kendi arasında ciddi anlamda birebir bir mücadele içinde olduğunu görebilirsiniz. Bu noktada gerçekten işlemcileri zorlayacak
Çok
gibi duruyor
zordu,
Total
evet.
War Atilla. Atilla'yı bir direkt olarak kontrol edemeyeceğiz. Herhangi bir şekilde Türk ordusunu kontrol edemeyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde duyurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor ama yine de Atilla'yı bir oyunun adında görmek biz Türkleri bir noktada mutlu ediyor. Yayınlanan son tanıtım videosunda, son oynanış videosunda dinamik yangınlardan bahsediliyor. Ya, yenilikçi bir şey gibi gösterilmiş ama Total War serisini yakından takip eden arkadaşlar bilecektir. ROM 1'de de vardı dinamik yangınlar. Sağa sola sıçrıyordu yangınlar vesaire falan. Aile ağacından bahsedilmiş. Aile ağacı yine Shogun 2'de vardı. Yanılmıyorsam çok iyi hatırladığını düşünüyorum vardı aile ağacı. Bir tek yeni olarak mesela bir barikat olayı getirilmiş. Nedir işte 100-120 kişiden oluşan bir çohortunuz var diyelim. Bunları işte 120 asker aynı anda kalkan açarak falan gidebiliyor, ilerleyebiliyor vesaire. Bu tarz güzel bir özellik eklenmiş. Yani kimi oyuncu tarafından Total War Atilla aslında bir genişleme paketi olarak gözüküyor ama bilmiyorum ben bir ana oyun olarak İyi şeyler sunacağını düşünüyorum içerik olarak. Daha ilerleyen günlerde neler verecek belli değil. Zaten 2015-2016 civarında çıkacak oyun. O sürece kadar belki çok daha fazla yenilikçi şeyler sunabilirler.
Şimdi bu oyunun bir çekirdek kitlesi var. Hitap etti ve sürekli yeni oyunları satın alan. Bu kitle zaten merakla bekliyordur diye düşünüyorum ama yeni oyuncuları çeker mi çekmez mi? Bundan önceki oyun çekmediyse bunda yeni bir şey katacağını düşünmüyorum.
Yani zaten strateji türü oyunlar daha çok az gelmeye başladı açıkçası. Mesela 2. Dünya Savaşı odaklı Company of Heroes var. Senin de çok fazla oynadığın. Bu tarzda orta çağ veya daha eski çağlara dayanan strateji oyunları denildiğinde bir Total War serisi var. Shogun'a gidiyor bazen, işte Roma gidiyor. Şimdi Attila'yla tekrar böyle
Bir
bir
Age of Empires'in elden geçirilmişi var.
ya Age of Empires'in
Evet.
elden geçirilmiş hali var. Büyük ihtimalle pek çok strateji sever tarafından dikkatle takip edilecektir ama bakalım acaba bir expansion pack gibi mi gözükecek yoksa gerçek anlamda yeni bir oyun olarak mı ön plana çıkacak? Merakla bekliyoruz. Bir diğer merakla beklediğimiz oyunlardan bir tanesi de Call of Duty Advanced Warfare. Çok büyük merakla bekleyeni var. Her sene çıkıyor olsa da pek çok kişi tarafından nefret edilse de her çıkan oyunuyla birlikte satış rakamları kırması, daha fazla oyuncu tarafından satın alınıyor olması bu oyunun merakla beklendiği anlamına geliyor aslında arkadaşlar. Sistem gereksinimleri açıklandı. Baktığımız zaman son derece mütevazi bir sistem gereksinimi ihtiyaç duyuyor oyunumuz. Intel Core bu arada bu sistem gereksinimleri arkadaşlar minimum sistem gereksinimleri. Onu hatırlatalım, altını çizelim. İşlemci olarak Intel i3 istiyor veya AMD Phenom 2X4 veya daha iyisi denilmiş. Bellek olarak 6 GB RAM, ekran kartı olarak GeForce GTS 450 veya Atiradeon HD 5870 veya daha iyisi denilmiş. DirectX olarak 11, HDD olarak az önce programın başında da belirtmiştik sizlere. Yeni nesille birlikte aslında oyunların istediği alanda genişledi diye 55 GB'lık boş bir alan istiyor Call of Duty Advanced Warfare. Aslında fena değil.
Ya Call of Duty serisine baktığımızda kapasite kapladığı alan artıyor. Yeni konsollarla beraber artmaya başladı zaten oyunun kapladığı alan. Biliyorsunuz konsollarda bellek sınırlı olduğu için 360 ve PlayStation 3'te sıkıştırmadan oyunlar medyaya koyuluyordu ve medyadan direkt olarak okunuyordu aynı anda. Böylece bellekten tasarruf sağlanmış oluyordu. Buna işte real time streaming mi ne diyorlardı? Hani bellek gibi aslında medyayı kullanıyorlardı.
Evet, çok hatta bir ikinci şekilde. Bir disk falan oluyordu bazı oyunlarda. Mesela en güzel örneği bunun GTA 5'tir.
Evet, aynı anda okuduğu zaman işte direkt belleğe ihtiyaç duymadığı için de siz çok daha büyük haritalarda yükleme olmadan oynayabiliyordunuz. Oyun bu yüzden büyük alan kaplıyor ama düşük sistem gereksinimi yeni bir şey değil. PC'de ilk çıktığından beri düşük sistem gereksinimleri nedeniyle zaten çok büyük kitleler tarafından oynanan bir oyun oldu. Çok da sevilen bir oyun oldu. Her makinede çalışıyor.
Evet, bir de şöyle bir şey var. Call of Duty serisi bu 60 FPS oranını gerek maksimum gerek minimum detay sistem gereksinimleriyle bile iyi yakalayabilmiş bir oyun. Çünkü çok hızlı bir oyun alanına sahip olduğu için özellikle multiplayer modlarında bu noktada adamların tutturduğu belli bir kalite var aslında. Grafiksel olarak kötü olabilir ama hani FPS oranında diyelim. Tutturmuş oldukları bu kaliteyi de her oyunda sunmaya çalışıyorlar. Bunu da başarıyorlar açıkçası.
Şimdi donanım tarafına geçtiğimizde Intel'in çok uzun bir zamandır mobil cihazlarda güç gösterisi yapma, işte mobil cihaz sektöründe kendi ismini ispatlama çabası içinde olduğunu görüyoruz. Fakat bu sene çok başarılı oldukları söylenemez. İyi şeyler denediler, iyi bir başlangıç yaptılar. Mesela Atom'un Bay Trail tabanlı atomlarda, atom işlemcilerde yüksek performans ve düşük güç tüketimi bir aradaydı. Zaten son dönemde 2014'ün son çeyreğinde Windows 8 birine satışlarını arttıran bu uygun fiyatlı tabletlerin çıkışı da yine bu platformlar sayesinde oldu. Hem uygun fiyatlar, düşük güç tüketiyorlar. Windows'un da lisans ücretlerinden vazgeçmesiyle beraber bu uygun fiyatlı tabletlerde üreticiler 400 lira fiyatla artık Windows 8 bir yüklü tabletleri kullanıcılarla buluşturabilir oldular. Şimdi ise farklı bir cihazla karşımıza çıktı donanımcılar. Rusya'dan geldi bu cihaz. Biz akıllı televizyona sahip olmayan kişiler alışıklardır. HDMI Android stickler var. Çok ufak bir cihaz, içinde Android yüklü. Takıyorsun televizyonuna, Android arayüzüyle akıllı özellikler kazandırabiliyorsun. Şimdi ise bunun Intel Atom işlemciyle mini PC şeklini yapmışlar. Birazcık daha büyükçe bir cihaz. Her ne kadar burada küçük duruyorsa aslında büyük bir cihaz yapmışlar ama bu cihazı HDMI portundan bilgisayarınıza ya da işte bilgisayar monitörünüze veya televizyonunuza bağlıyorsunuz. Daha sonrasında içerisine Windows kurduktan sonra PC olarak kullanıyorsun.
PC olarak kullanabiliyoruz.
Evet, gerçekten mini minnacık bir cihaz yapmışlar. 32-64 bitlik farklı sürümleri yer alacakmış. $125 fiyatıyla 2 GB belleğiyle de bence en alınabilir bu HDMI sticklerden bir tanesi olmuş diyeyim. Bunu isterseniz iş yerinizdeki iş makinelerinde kullanın. İsterseniz televizyonda uzak kullanın. Özellikle ben Windows 8'in arayüzünün televizyona çok uygun olduğunu düşünüyorum uzaktan kontrol için. Gerçekten çok fazlasıyla iş görecektir. Eleştirilerse resimde çok küçük resmedilmesi olmuş. Yani
biraz aldatmaca var.
Biraz aldatmaca var. Çünkü Android stickler kadar duruyor ama bu cihaz bildiğiniz birazcık daha büyükçe, şöyle kaba bir şey. Bu yüzden bir uzatma kablosuyla falan kullanabilirsin. HDMI uzatma kablosuyla ancak.
Öyle cebe sığacak gibi bir şey mi yoksa biraz daha mı büyük?
Cebe sığar. Sığar. Evet.
Cebe sığan bir bilgisayarımız var diyebiliriz.
Ve düşük güç tüketiyor gerçekten. Aslında şöyle bile yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayarınızı bazen açık tutmanız gerekebiliyor. Uzaktan erişim vesaire işler, işte evdeki dosyanıza ulaşmak için vesaire. Ne yaparsınız? Bunu monitöre bağlarsınız. Bilgisayarı kapatırsın ana makinanı. İnternette falan gezeceğin zaman bu düşük güç tüketimli cihaz hep açık kalacağı için tek monitörü açman, çalışmaya başlamana yeterli kalır. Evet. Kapatmana gerek yok. Çok düşük güç tüketiyor zaten. Evet. Bu da böyle bir avantaj sağlayabilir. Bir diğer haberim de bu sefer çoklu ortam cihazlarına gidelim. Bose ile ilgili aslında Bose, Bose diye mi okunur, Bose diye mi okunur tam olarak bilmiyorum.
Bose var zaten, bu Bose'dir herhalde.
Bose'dir, evet, büyük ihtimalle.
Boza de gitsin.
Bose mi acaba? Ya İngilizce okunuşu bilmiyorum ama Bose diyelim biz buna. Biliyorsunuz ünlü bir kulaklık üreticisi, ses sistemleri üreticisi ve aktif gürültü giderme teknolojisinin de mucitlerinden bir tanesidir. Bir sürü patenti olan bir firma. Yakın bir zamanda da Beats'le beraber sorun yaşamışlardı bu patentlerde. Çünkü Beats'in kullandığı aktif gürültü giderme teknolojisinin kulaklıklarında patent ihlali içerdiği iddiasıyla bir mahkeme süreci başlamıştı. Daha sonra ikili kendi aralarında anlaştılar ama nasıl anlaştılar kimse bilmiyor tabii. Büyük ihtimalle Beats para ödemeyi kabul etti mahkeme sonuçlanmadan. Bu sefer farklı bir konuyla gündeme geldi. Çünkü Bose aynı zamanda NFL liginin, yani bu buz hokey liginin de sponsoru, ana sponsoru ve oyuncuların başka kulaklık takması yasak röportajları sırasında. Bir tane NFL oyuncusu da Beats kulaklıkla bir röportaj veriyor. Ve daha sonrasında Bose işte bu konuda yaptırım yaparak bir şey talep ediyor. Yani yasaklansın diyor, bu tamamen yasak olsun ve bir ceza kesilmesini sağlıyor. Bu röportajı veren kullanıcıya da şey, daha doğrusu oyuncuya da. Daha sonrasında tabii ki Beats'i Apple satın aldığı için Apple'a ters düşüyorlar bu konularda. Apple da Bose ürünleri mağazalarında kaldırıyor. Sen artık burada satış yapamazsın diyor. Enteresan bir durum olmuş. Gerçekten konu bu kadar basit midir bilmiyorum. Ama
arka planda kim bilir neler vardır.
Çok garip bir şey. Tabii Apple'ın hakkı var. Kendi mağazası. Kendi istediği ürünü satar. İstediği ürünü satmaz ama rekabet açısından kullanıcıların bu istedikleri ürünü bulabilmeleri açısından bence kötü bir seçim olmuş. Sonuçta Bose ürününü eskiden bulabilen kullanıcı şimdi sırf iki firma aralarında böyle değişik bir şey yaşıyorlar. Rekabetten dolayı, çatışmadan olduğu için. Şimdi onu başka bir mağazadan almak zorunda kalacak. Enteresan olacak gerçekten.
Evet, oyun dünyasına döndüğümüzde Assassin's Creed Unity'nin PC kullanıcılarını birazcık üzecek sistem gereksinimleriyle karşılaşıyoruz. Çünkü baktığımız zaman birazcık dudak uçuklatacak cinsten minimum sistem gereksinimleri bile açıkçası böyle bir kallavi diyebileceğimiz cinsten. Hemen detaylara vermek istiyorum arkadaşlar. Minimum sistem gereksinimlerinde Intel i5 işlemci veya AMD FX 8350, RAM olarak 6 GB ya da üstü, VRAM olarak 2 GB istemiş. Ekran kartlarına geldiğimizde mesela minimum sistem gereksinimlerinde GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD 7970 demiş.
Evet, yakın zamanın üst seviye kartları.
Yani minimum sistem gereksinimleri bunlar. Yani önerilen sistem gereksinimlerine geldiğimizde, yani Assassin's Creed Unity'yi Assassin's Creed Unity olarak oynamak isterseniz Intel Core i7 işlemci veya AMD FX 8350.
Evet, 3770 istiyor bu arada, yani Intel Core i7'de de öyle şey yok.
RAM olarak 8 GB ya da üstü istemiş. Sadede gelelim ekran kartlarına. GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290 ya da üstü istemiş ki bugün acaba kaç tane Türkiye'deki en azından PC kullanıcısı böyle bir sisteme sahiptir bilmiyorum ama büyük bir kesim zannedersem belki minimum sistem gereksinimlerinde
oynayacak. Evet, ama dikkat ediyorum, yeni nesil oyunlarda bellek ihtiyacı artmaya başladı. Bu da yeni nesil konsolların 8 GB belleğe sahip olmasıyla alakalı.
İşte şunu görüyoruz. Evet, PC sürekli olarak gelişen bir platform. Bütün yenilikler önce PC'ye uğrar ve her şey PC'nin üzerinden geçer ama oyun dünyasında oyunların gelişimi, grafiksel gelişimleri veya sistem ihtiyaçları büyük ihtimalle şeyden geçiyor, yani konsolların
tabii
gelişimine
canım,
paralel olarak
öyle devam ediyor.
İlerliyor. Yani. Son haberimse ana haberler olarak Outlast'ten geliyor arkadaşlar. Outlast bu sene içerisinde çıkmış güzel bir korku oyunuydu. Farklı bir deneyimdi ve pek çok oyuncu tarafından beğenildi. PC'nin ardından PlayStation 4'e çıktı. Yakın süre zarfında Xbox One'a da bir versiyonunu çıkarttılar. Yapımcı firma bağımsız bir firmaydı ve son yaptığı açıklamada tekrar Mount Massive Asylum'a geri dönebileceğimizi söylediler. Hatta Outlast 2'yi de resmen duyurmuş oldular bu şekilde. Devam oyununun geldiğini belirttiler. Ancak burada tamamen farklı karakterlere odaklanıyorlar. Farklı bir bölgeye odaklanıyorlar. Yine aynı akıl hastanesinde geçmeyecek oyunumuz arkadaşlar. Nerede geçeceği belli değil ama tamamen yeni şeyler denemek istiyoruz. Tamamen yeni karakterler, yeni mekanlar sizlere sunmak istiyoruz demişler. Biz de heyecanla bekliyoruz. Süreç biraz uzun olabilir. Bağımsız yapımcıların çünkü gelen para çok şey olmadığı için, net olmadığı için, bunların finansal yıl sonu rakamları yok, yayıncıları vesaire gibi şeyleri olmadığı için satış rakamları direkt olarak bağımsız yapımcıları etkiliyor ama şunu da söyleyebiliriz. Outlast çıktığı her platformda yani coşkuyla karşılanmış bir korku oyunu olduğu için Outlast 2'nin yapım aşaması da çok büyük bir sıkıntıyla geçmeyecektir diye umut ediyorum.
Teknoloji tarafında da birçok benim kısa aktarmak istediğim gelişme var. Mesela bunlardan bir tanesi Xperia Z3 ve Z3 Compound ülkemizde satışa başlamış olması. Ve fiyatları da aslında beklendiği gibi çok çok yüksek değil. Yine çok yüksek Z3'ün fiyatı ama çok çok yüksek değil. Çünkü Z3 genel olarak baktığımızda donanımsal bileşenleri itibariyle gerçekten çok iyi bir cihaz olmuş durumda. Z3 2300 liralık bir fiyat etiketine sahip. 2299 demişler ama bu biraz psikolojik. Yani 2300 lira demek lazım buna. Z3 Compact bence iyi bir fiyattan girmiş. 1800 lira. Diyeceksiniz ki 1800 lira neresi iyi fiyat? Ama Z3 Compact aslında bana sorarsanız iPhone 6'ya direkt rakip olabilecek kapasitede bir cihaz. Kamera kalitesi olsun, çalışma performansı olsun, kompakt yapısı olsun ve pil performansı konusunda belki ondan daha da işler çıkartabilecek durumda bir telefon olarak baktığımızda. 1800 liralık fiyatıyla bence Xperia Z3'ten çok daha fazla satmaya aday. Eğer Android tarafında gerçekten ucunuza sığan, rahat taşıyabileceğiniz, genel olarak yetenekleriyle de sizi memnun edecek bir cihaz arıyorsanız Z3 Compact en azından bir gidin göz atın. Belki malzeme kalitesini beğenmezsiniz, belki sizi orada bir renkleriyle yakalayamaz ama en azından seçenekleriniz arasında bulundurun ve değerlendirin diyorum. Bir diğer haberim de Apple tarafından yine. Apple'ın ilk ticari ürünü, bilmiyorum Apple'la ilgili film izlediniz mi? Bir ara Jobs isminde bir film vardı. Orada özellikle bu makine üstünde çok fazla çalışıyordu Steve Jobs karakterini canlandıran kişi. Steve Jobs o zaman da çok çok çalışmış aslında. 1976 yılında 50 adet satmışlar bu cihazdan ve o zamanki fiyatı 670 dolarmış. Şimdi açık arttırmada bu cihaz tam olarak uçuk bir rakam 905 bin dolardan alıcı bulmuş.
Delisi çok demek ki bu tarz şeyleri.
Yani adam atmış kenara, altından daha fazla değer kazanmış.
Ya bazı şeyler, oyunlarda da bu durum böyle. Jelatinini açmadan tutarsan, eskiden böyleydi en azından. Şimdi dijital oyunlar olayı falan vesaire çıktı ama baktığımız zaman muadil aynı şekilde görebiliyoruz muadillerini. Mesela eBay'de adam oyun şeyini, koleksiyonunu 130 bin dolara, bilmem 500 bin dolara, 600 bin dolara vesaire falan yüksek rakamlardan satabiliyor.
Bu cihazdan toplam şu ana kadar 200 adet satılmış ama şu anda çalışan kopyalarının versiyonu 50'nin altında olarak kabul ediliyormuş. Daha önce yapılan açık arttırmalarda bir tanesi 330 bin, bir tanesi 671 bin dolardan gitmiş. Değeri durdukça artıyor anlaşılan.
Yani evet.
Evet, bunlar elinizde varsa saklayın.
Müze malzemesi gibi bir şey.
Müzelik. Zaten Henry Ford Vakfı tarafından alınmış ve müzede sergilenecekmiş bu cihazda. Gerçi müzede çalışan bir kopya, orijinal bir kopyanın bulunması da teknoloji açısından aslında güzel gerçekten yani. Evet. Ama değeri gerçekten çok yüksekmiş. 905 bin dolar verir miydin derseniz. Daha biz gariban adamız, biz daha iyi şeyler yaparız o fiyat. Değil mi buna göre? Bir diğer haberse enteresan bir teknolojik cihazla ilgili şu an için prototip aşamasında. Bu cihaz şöyle çalışıyor. Topuklarınızı iki kere birbirinize tıklattığınızda ya da üç kere tıklattığınızda, çarpıştırdığınızda böyle çeşitli fonksiyonlar yerine getirmek üzere geliştirilmiş bir yonga aslında.
Ya sanki bu şeyde vardı. Bu topuk çarpıştırarak bir şeyler yapan bir karakter vardı. Oz büyücüsünde
evet,
mi vardı?
Oz büyücüsünde
vardı değil mi? Evet. Tık tık vuruyordu, bir şeyler geliyordu gidiyordu sanki.
Zaten oradan esinlenilmiş biraz. Şimdi şöyle bir şey var. Telefonunuza mesela bunu tanımlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben üç kere topuklarımı tıklattığımda birbirine, sen şey yap, beni ara, sahte arama gönder bana şu isimden
falan diye. Üçkağıtçılığın teknolojik yönü olmuş.
Evet, videoda mesela şöyle göstermişler. Kız yeni bir adamla tanışmaya gidiyor. Bunu ayarlamış ama adamı beğenmeyince çocuğu tık tık tık üç kere tıklıyor topuklarıyla.
Patronu aradı
diyor, ben gidiyorum diyor falan filan. Ya da diyorsunuz ki topuklarımı üç kere tıklattığında arkadaşları yerimi gönder. İşte kız üç kere tıklatıyor, arkadaşların yeri gidiyor, hemen arkadaşları yanına geliyor falan filan. Demek ki çok yakında oturuyorlar.
Yani bayanların böyle şeylere ihtiyacı yok ya. Yani onlar biliyorlar yollarını, öyle uygulamayla mı uygulamayla falan onu uğraş falan yaparlar.
Böyle değişik bir cihaz yapmışlar, bilmiyorum kullanır mısınız? Şu an için topuğa bunu adapte edememişler ama ayakkabıya takılan bir versiyonu var. Prototip aşamasındaymış, geliştireceklermiş. Bilmiyorum hani kullanılır olur mu?
Yani ayakkabı da mandal şeklinde takılıyor zannedersem, evet. Ayakkabı kenarına. Ayakkabı içerisinde ne kadar rahat olacak? Ayağı bir
zaten orada şey da ona özel bir ayakkabı seçmişler. Daha böyle şey duran,
topuklu
rahat
falan
duran,
böyle evet. Garip bir şeydi ayakkabıydı.
Son haberim ise yine iPad'den. iPad Air 2'nin içindeki işlemci gerçekten sürpriz yaptı ve 3 çekirdekli, 2 GB bellekli bir sistemle karşılaştırdık. 3 çekirdekli bir işlemci var karşımızda. Genel olarak performansına baktığımızda da iPhone 6'dan %66, iPad bir önceki iPad Air'dan da %68, ona daha hızlı bir iPad ile karşılaştık. iPad Air 2, Apple'ın şu ana kadar ürettiği iPad'ler içerisinde en büyük sıçramı yapan cihazlardan bir tanesi oldu. 2 GB belleğiyle de yeni bir dönemin kapılarını açtı. Gerçekten bundan önceki seriye sahip olanlar büyük ihtimalle bir sene boyunca bu bellek farkından fazla etkilenmeyecekler ama bir sonraki güncelleme bu 2 GB bellekten daha fazla yararlanmaya odaklanırsa eğer büyük ihtimalle
pek çok
bütün iPad sahipleri iPad'ini değiştirmek zorunda kalacaklar veya birçok yeni özellik eski iPad'lere sunulamayacak. Çünkü RAM farkı işlemci farkı gibi değildir. İşlemci farkı oldu mu yavaş çalışır ama çalışır o fonksiyon. Bir şekilde görevini yerine getirir. Pilden fazla tüketirsin, bilmem ne yaparsın. Zaten her güncellemede eski cihazlar bu tip sorunlar yaşıyorlar.
Evet.
Ama bellek farkı olduğunda ya çalışır ya çalışmaz. Arası
i̇şte
yok
yani. İşte yani benim de birazcık gönlüm kayıyor yeni iPad'e de.
iPad Air 2 mükemmel bir cihaz şey zaten genel yani. Olarak gücünü falan kattığımızda ortaya. Böyle de bir sürpriz yapmış oldu Apple. Zaten lansmanda bunun da üstünde çok fazla durmadılar. Benim bir yazım vardı lansmanda neden cihazların üstünde çok durmuyor diye. Bazı şeyleri sakladı firma. Neden sakladı işte görülüyor. Yani 3 çekirdekli 2 GB bellekli bir cihazdan çok üstünde durup bahsetse genel lansmanında kullanıcılar en azından orada bir işaret vermiş olacaktı. Bakın hani bundan sonrası için böyle bir gelecek sizi bekliyor falan gibilerinden ama ancak işi çok araştıran kullanıcıların bulabileceği bazı detaylar firmanın diğer ürünlerinin satışlarını etkilemiyor. Kullanıcılar gelecekte ne olacağını bilmeden
anı yaşıyorlar.
Anı yaşıyorlar.
Carpe diem evet, yapıyorlar
böyle
yani.
Bir şey olabiliyor işte.
Şimdi nimetle şaka olmaz deriz ya memlekette. Yeni bir simülasyon oyunumuz var. Nimetle şaka yapıyor. Hatta nimeti bir oyuncak haline getirmiş. Ekmek simülasyonu. Daha önce ameliyat simülasyonunu Surgeon Simulator'ı yapmış olan firma tarafından geliyor arkadaşlar. Surgeon Simulator'ın bir amacı vardı ama buradaki amacı ben tam olarak kestiremedim. Ekmek tuvalete giriyor. İşte gidiyor eline bıçak alıyor sağa sola
ya
gidiyor.
Bana şaka
Kendini
gibi geldi bu biraz
atıyor.
ya.
Ya biraz bu God Simulator'da da şimdi dediğim gibi Surgeon Simulator'ın gerçekten de birazcık mizahsen bir oyundu ve oynanabilir de bir oyundu. Ameliyat yapıyordun ama ha ha ha gülüyordun vesaire falan filan. Ama burada karşımıza çıkan şey de ekmeği yönetmek ne kadar. Burada da bir mizah var ama ya ne kadar kaç paraya satılacak bu oyun? Kaç çok oyuncu taraf çoğu oyuncu tarafından da iyi göreceğini biliyorum.
Ya
Çünkü
keçi
bu tarz şeyler
simülasyonu bence tuttu ya. Saçma sapan bir şeyin simülasyonuydu ve tuttu. Biraz YouTuber'lara özel oyun gibi geldi bana
tabii
bu.
Bu zaten
Saçma
tamamen
sapan şeyler yap seyirci çek yani.
Kesinlikle mesela işte buna PewDiePie alacak. İki ha ha ha yapacak.
Evet.
Milyonlarca oyuncu tarafından izlenecek ve satın alınacak. Öyle veya bu, o veya bu şekilde. Tabii bizi yanıltabilir de çok derin bir oynanış dinamiğine sahip olan bir oyun da olabilir. Bilmiyoruz ama şu anda gördüğüm kadarıyla ne böyle eğlencelik olarak yapılmış ama bunun hakkı 2 dolardan 3 dolardan fazla değil bu oyunun.
Saçma sapan geldi bana ya.
Yani diyorum yani belki biz yanlış düşünüyoruz. Bu oyuna ilgi gösteren arkadaşlar veya God Simulator'a ilgi gösteren arkadaşlar daha farklı bir şey görmüşlerdir bizim görmediğimiz. O yüzden çok fazla büyük satış rakamlarına
Gerçi
ulaşmıştır.
Minecraft için de böyle dedik böyle dedik. Sonra ben bir oynamaya başladım.
Güzel
Kaptırdım gittim
buldum.
evet
Yok
güzel geldi.
Minecraft zaten dediğimiz gibi bu yeni çağın Legosu diyebileceğimiz bir yapım. O yüzden ben kötü bir yapım olduğunu düşünmüyorum.
Ben kötü yapım demiyordum ama oynayan ne buluyor diye de merak
Merak
ediyordum
edin.
Gerçekten
İşte
o kötü
onu
yapımı.
dediğim gibi belki de bu ekmek simülasyonunda da bizim görmediğimiz şeyi oyuncular görecek
Evet.
ve büyük keyifle oynayacaklardır.
Akşam belki de konuşacaksın tost makinesine nasıl sapladım gördün mü falan diye.
Olabilir. Bir diğer haberim Minecraft'tan. Minecraft'ın bildiğiniz gibi filmi geliyor arkadaşlar. 2017-2018 gibi Beyaz Perde'de boy gösterecek. Şimdi düşününce diyorsunuz ki ya Minecraft tamam iyi güzel oynuyoruz da filmi nasıl olacak? Ben hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum. Lego'nun da bugün filmi yapılıyor. Beyaz Perde'de boy gösteriyor. O
Lego'nun
tarzda bir
oyunları
şey.
ama efsane ya.
Gerçekten güzel. O mizahı ve oynanış dinamiklerini iyi bir şekilde bir araya getiren ve co-op'ta çok keyif verebilen bir oyun açıkçası. Ailecek oynanacak oyunlar geliştiriyor Lego yapımcıları. Burada da Minecraft aslında Lego filmlerinde gördüğümüz gibi mizahsen bir dünya karşımıza sunabilir diye düşünüyorum. Müzede Bir Gece isimli bir komedi filmi vardı. Aynı yönetmen tarafından yönetmenliği sürdürülecek olan bir film. Bir diğer haberim Wildstar'la alakalı. Bu yıl içerisinde çıkmış en başarılı MMO oyunlarından bir tanesiydi Wildstar. Hatta sadece hardcore kitleye hitap ediyordu. Ancak maalesef yeterli ilgiyi görmedi. Ben şöyle düşünüyorum. World of Warcraft zaten MMO dünyasını yeteri kadar emdi, sildi, süpürdü. Bütün potansiyelini içine çekti diye
Evet.
düşünüyorum. Ve oyuncular artık çok çok daha farklı şeyler istiyorlar. Yani MMO dünyası bütün potansiyelini World of Warcraft'ta harcadı. Ve insanlar artık daha farklı şeyler istiyorlar. Wildstar her ne kadar hardcore kitleye hitap etse de, her ne kadar başarılı bir oyun olsa da maalesef yeterli ilgiyi görmedi. Ve yapımcılarda da işten çıkartmalar başlamış maalesef. Carbon Studios'tan gün itibariyle 60'a yakın işçi çıkartılmış. Umarız işler daha iyiye gider ama bazı şeyler nasıl başlarsa öyle gider. Hele hele bu bir MMO oyunuysa ben toparlayabileceklerini düşünmüyorum.
Ya
Ama
birçok oyun orada hellak oldu. Conan'ı falan biliyorsun hani.
evet, Age of Conan vardı.
Evet.
Başka Guild Wars 2 aslında iyi gidiyor. Fena değil ama
onun
işte
bir kitlesi var.
Evet, onun bir kitlesi var.
Guild
ama
Wars'ı da şöyle tutuyorlar. Yanlış bilmiyorsam oyun bir kez kutulu alıyorsun, para ödemiyorsun sonra.
Evet ve
onun
sürekli olarak
o
bir
orada.
Güncelleme geliyor. Sürekli olarak
Hı-hı.
içeriğini tazeliyorlar ki zaten MMO oyunlarının en önemli özelliği budur. Sürekli olarak yeni güncellemeler, yeni görevler vesaire falan gelmesi gerekir. Son haberim Hearthstone'dan. Hearthstone'un Android sürümleri ve iPhone, daha doğrusu cep telefonları sürümleri büyük heyecanla bekleniyordu ama yapımcı Blizzard 2015'e erteleyerek birazcık üzdü mobil kullanıcıları. Ama yakın süre zarfında ya 2015'in başlarında çıkacak olduğu için de çok büyük bir erteleme sayılmaz bu.
İşte tablet alayım mı diye soranlar var bana. Ben diyorum ki Android tabletlerden uzak dur, git iPad al. Yani cep telefonunda tartışılır seçenekler ama tablet alacaksan iPad kesinlikle alınmalı iPad, gerçekten. Kesinlikle. Çünkü böyle şeyleri beklemek gerçekten insanları üzüyor. Oyun konusunda iPad yeni nesil taşınabilir oyun konsolu olarak kabul edilebilir.
Evet, kesinlikle katılıyorum.
Yeni nesil taşınabilir oyun konsolu gerçekten. Bu dönem çıkan yeni el konsollarının da taşınabilir el konsolunda satmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi oldu.
Evet.
Bilgisi 1'in sonuna geldik. Biraz kısa ve hızlı geçmiş bilgisi 1 olabilir. Çünkü bugün bir sürü işimiz var. Yani bu işlerimizden sadece bir tanesi oldu.
Daha neler neler var. Devil Within'in montajı var. Adını sen getir. Daha yemek yiyeceğim.
Evet, bugün bir projeye devam edeceğiz. Mesela bizim Kaan videolarımızı işlemede çok yardımcı oluyor bize, sağ olsun. Bütün videolarımız onun elinden geçiyor. Bugün onun da mesela ayrı bir projesi var. Videoyu benim işlemem lazım. Benim diğer işlerim kalacak. Mecburen.
Kaan, benim Evil Within'i de sen montajlasın.
Alelacele işimizi yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ikisi bir de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aslında bir şey yapabiliriz.
Ne yapabiliriz? Burada
Twitch'ten bir gün ikisi bir canlı yapalım.
Yapalım, olur. Bana uyar.
Evet, Twitch canlı bölüm sonu canavarında.
Tabii ki.
İzlesinler bizi izleyenlerimiz. Katılsınlar, yazsınlar. Yorumlarını alalım konular hakkındaki. Çılgın bir şey olsun.
Evet, güzel olur diye düşünüyorum.
Sonra da oturalım Mortal Kombat oynayalım.
Mortal Kombat'ta sen beni döversin. Başka bir şey oynayalım.
Zaten özellikle onu seçtim.
Yani Call of Duty oynayalım. Titanfall oynayalım sen. Böyle
yok,
bir...
çılgın oynuyor. Bu arada var ya, resmen katil yani. Resmen katil. Seri katil ya. Battlefield'de falan da zordur diyorduk. Hatta şöyle bir şey oldu. Hep beraber Battlefield'i oynuyoruz bir gün ofiste. Taha bölüm sonu canavarında dedik ki bari Taha'yı bize verin, günü alın. Orada günün de ismini söylüyorum. Günü otoğrafı verdik, Taha'yı aldık. Dengeler değişti.
Ama şey güzeldi orada, onu hiç unutmuyorum ya. Gökhan bir ekibi kornaya basa basa ciple bayırdan aşağı inerken benim mayınla çarpıp
bomba ya hepsi.
Düğün alayının havaya uçması gibi oldu böyle.
Bir gün böyle bir şey yapıp onu da yayınlayalım.
Evet, biz yani
çok
aslında
istek var.
Söz verdik, konuşmuştuk, oynayacağız dedik ama şimdi bu gerçekten de o kadar yoğunuz ki
evet.
Hani YouTube serisi, hani ben kendi açımdan baktığım zaman donanım haberinin işleyişini sen daha iyi biliyorsun. Bölüm sonu canavarında şimdi Twitch'e de odaklanmaya çalışıyoruz. İncelemeleri zamanında yetiştirmeye çalışıyoruz.
Çalışmazsan para sayıyorsun, o da bir vakit alıyor falan derken.
Yok, ben sayamıyorum.
Şaka yapıyorum.
Ben sayamıyorum. YouTube'da seriler çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Dosya konuları yapmaya çalışıyoruz. Farklı içerikler sunmaya çalışıyoruz. Canavar hareketler, şunlar bunlar, oyun muhabbeti derken gerçekten de bu özel şeylere vakit kalmıyor ama ben de çok istiyorum. Yani yeni gelecek Battlefield Hardline'da olabilir bu. Veya bir Call of Duty'de olabilir. Bakalım.
Bir şeyler yapacağız. Böyle bir ümidimiz var en azından. Umudumuz, dileğimiz var. Bu da önemli bir şey. Değil mi?
Hayal
İstek olması çok önemli.
Tabii tabii. Hayal
İlk önce istek olacak. Görüşmek üzere diyoruz tekrar. Hoşça kalın.